Ayrım 18. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 168. Tokatlı Müslüm bir süre daha oturduktan sonra hiçbir şey söylemeden kalkıp gitti. Bayram Beyaz en az bir saat daha oturdu. Yusuf Aksu ne başını kaldırdı ne bir şey söyledi. "Hocam ben kalkayım artık, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim," deyip doğrulduğu zaman da duyulur duyulmaz bir sesle "Peki, güle güle," demekle yetindi. Ama tam çıkacağı sırada birden yanında bitti, çok önemli bir giz verir gibi, "Doğruyu söylemek doğru olmaya yetmiyor, doğru olmak da doğruyu söylemeye," diye fısıldadı, dostça elini sıkıp arkasından kapıyı kapattı. Eli kapının tokmağında, gözleri yerde, "Ya bu son söylediklerim, bunları ne zaman söylemişti?" diye mırıldandı. "Yoksa söylememiş miydi?" Bayram Beyaz kapalı kapının önünde öyle dikilip kaldı bir süre. Önce davranışları bizim davranışlarımıza benzemediğine göre Yusuf Aksu'nun bir dahi olduğunu bir kez daha yineledi kendi kendine. Sonra böyle dalıp dalıp gittiğine ve başladığı çoğu sözlerin arkasını getirmediğine ya da getiremediğine göre büyük bir olasılıkla önemli bir sorunu bulunduğunu düşündü. Sorunu ne olabilir ki diye söylendi. Ama o gecede, sonraki günlerde de bulamadı sorusunun yanıtını. Buna karşılık dostlarının da salık verdiği gibi dinlediklerini eve döner dönmez deftere geçirmeye çalıştı, bir ölçüde geçirdi de. Örneğin insanların yitik dili sözünün ne anlama geldiğini kesinlikle belirledi. Önce yazmaya, sonra sıradan insanlara fazlasıyla çelişkin görünebilecek bir yönelim uyarınca, yazdıklarını uygun biçimde konuşmaya başlamalarından önce, tüm insanların bu dili konuştuklarını da, bugün yeryüzünde konuşulan tüm dillerin insanlar arasında gerçek bildirişimi engellemekten ve onları bölmekten başka bir işe yaramadığını da oldukça açık bir biçimde kağıda döktü. Ama bu noktada takılıp kaldı. Bunca gelip gitmeleri boyunca Yusuf Aksu kuramına ve dünya görüşüne ilişkin fazla bir ipucu vermiyordu da ondan mı? Hayır, çoğu zaman kendisine bir şey sorulunca dünyanın en doğal sözünü söyler gibi "bilmiyorum, hiç duymadım, okumadım" türünden yanıtlar veriyor, bakmak gerek deyip ansiklopedi karıştırmaya girişerek artık züppeliğe dönüşmüş bir alçak gönüllülük tutkusuna kapılmış gibi bir izlenim uyandırıyordu ya, arada bir çok önemli gibi görünen şeyler söylediği de oluyordu. O da can kulağıyla dinliyor, bu arada temel kavramları ayırmaya, en azından birkaçını belleğine yerleştirmeye çalışıyordu. Ne var ki eve dönüp kalemi eline aldığı zaman, Maçka'da kaç kez içinden yineleyip belleğine kesinlikle yerleştirdiğini sandığı tümceler bile çekip gitmiş oluyor ya da yarım yamalak bir biçimde beliriyor, o da boşlukları mantığıyla doldurmaya çalışıyordu. Ancak yemeğin nelerle yapıldığını bilmenin bu yemeği bizim de yapmamıza yetmemesi gibi, yazdıklarının dinlediklerini doğru dürüst yansıtmaması bir yana, iki gün sonra kendisinin zorlaması üzerine Yusuf Aksu'nun yeni baştan aynı konuya dönmesi de çözmüyordu sorunu. Yeni dinledikleriyle daha önce deftere geçirdikleri arasında tutarlı bir bağlantı kuramıyor, sorun hiç mi hiç içinden çıkılmaz duruma geliyordu. Kısacası Tanrı'ya ulaşacağım diye kendi çevresinde dönüp duran derviş gibiydi Bayram Beyaz. İçinde belirli bir ilerleme, en azından belirli bir devinim duygusu vardı kuşkusuz. Ama dönüp arkasına baktığı zaman hep aynı yerde kaldığını görüyordu. Akıntıya karşı kürek çekmekten başka bir şey yapmıyormuş gibi bir duygu uyanıyordu içinde. Bu işte bir terslik var diye söyleniyordu. Bu tersliği kimi zaman erkek Cemile'nin bir türlü sonu gelmeyen ve bir ara neredeyse kendiliğinden ulaştığı yakınlığa bir daha erişemeyeceğini sezdiren soğuk, hatta küçümseyici davranışlarına, kimi zaman da dil ve felsefe ile ilgili bir öğrenim yapmamış olmasına bağladı. Hiç kuşkusuz Yusuf Aksu'nun söylemi duru bir su gibi açıktı çoğunlukla. Evet, böyle işte, gerçek gün gibi ortada dedirtiyordu. Ama Kant'ın ya da Schopenhauer'ın söylemleri de böyleydi. Artık bu tür düşünürlerin çok aşağılarında bulunduğuna inandığı Saussure bile başlangıçta çok açık gibi görünürken, sayfalar sayfaları, bölümler bölümleri izledikçe demir leblebiye dönüşmemiş miydi? Sonuçta Yusuf Aksu'nun kuramını anlamak konusunda dil bilim kitaplarının pek işe yaramayacağını bilmekle birlikte, hiç değilse birer alıştırma işlevi göreceklerini, dolayısıyla bu korkunç çıkmazdan sıyrılmasını sağlayabileceklerini düşündü. Kültür bölümündeki kara kızı aradı, kendisine birkaç dil bilim kitabı salık vermesini istedi. Kız da 5 dakika sonra elinde bir kitapla odasına geldi. Bu konuda Türkiye'de fazla yayın yok ama Saussure'u okuduğunuza göre şu kitabı seveceğinizi umarım. İşlevsel Genel Dil Bilim, yazan Andre Martine, çeviren Berke Vardar. Size armağanım olsun dedi. Bayram Beyaz'ın teşekkür etmesine bile zaman bırakmadan çıkıp gitti. Bayram Beyaz hemen o akşam yemeğini bile yemeden İşlevsel Genel Dil Bilimi okumaya girişti. Genel dil bilim dersleri gibi bu kitap da en azından başlangıçta alıp götürüyordu okuyanı. İtalya'dan ülkesine dönünce görüp duyduklarını anlatırken, aklı başında herkesin fert dediği hayvana cavallo demekte diretiyorlar diye tüm İtalyanları kaçık olarak niteleyen Tirollü'nün öyküsü güzeldi. Yazık ki bu Fransız da İsviçreli ustası gibi her şeyi çift görüyor, okurun başına bir de çift eklemlilik çıkararak işin içinden çıkılmaz duruma getiriyor. Bir kez de bu noktaya gelindikten sonra da okunanlar kevgile dökülen sular gibi akıp gidiyordu bellekten. Fazla fazla bir ıslaklık bırakıyordu. Başlangıçta gene kendinde buldu suçu. Hoca ufacık bir ansiklopedi maddesinden dünyalar çıkarıyor, ben koca kitaptan küçük bir ansiklopedi maddesi kadar bilgi koparamıyorum diye söylendi. Sonra yavaş yavaş suçu başkalarına yüklemeye yöneldi. Avrupalıların bazı gerçeklere fazlasıyla şaşı bir gözle baktıklarını, bu çarpıklığın son bulması için Yusuf Aksu'nun evrensel dil bilimini yazmasının zorunlu olduğunu düşündü. Bu kitabı okumaya hiç de böyle bir amaçla girişmemiş olmasına karşın, alaya alınmak pahasına da olsa kafasını karıştıran konuları ustaya açmaya karar verdi. Maçka'nın havası da buna uygun gibi görünüyordu. Yusuf Aksu kendisine her geçen gün biraz daha ısınmaktaydı. Onu alaya almayı usundan bile geçirmedi. Kim bilir kaçıncı kez, yaşının gerilerinde kalmış, hafiften bön ve görgüsüz ama çok saygılı, üstelik bilgisizlikten sıyrılmaya çabalayan bir köylü olduğunu düşündü. Hoşgörüyle horgörü arasında gidip gelen bir gülümsemeyle dinledi sözlerini. Konuşmayı tutkuyla dil sorunlarına getirmesi de rahatını kaçırmaktan çok keyfini yerine getirdi. Çocuksu soruları birbirini izledikçe dalıp gitti, delikanlılık döneminde, karşılıklı kahkahalar arasında, Yunus Aksu'nun dilin kökenine ilişkin varsayımlarını dinlediği mutlu günlerde buldu kendini. Şimdi burada her sözünü bir tanrı esini gibi dinleyen bu saf adamın karşısında, konumlar değiştiği, kendisi Yunus Aksu'nun, Bayram Beyaz kendisinin yerini aldığı için olacak, hüzünden çok mutluluk duydu. Gene de arada bir, bu iyi adama karşı ikiyüzlülük ediyormuş gibi bir tatsız duyguya kapıldı. Bir kez daha ona dil bilimle bir ilgisi bulunmadığını, dilin yapısı ve kökeni konusunda genellikle kendisine mal edilen görüşlerin de çoktan yitirilmiş çocukluk arkadaşının görüşleri olduğunu söylemek geldi içinden. Bir kez daha anlatılmaz bir korku dilini bağladı, sanki vazgeçti. Hem Yunus Aksu'nun anısı benliğinde hiç kimseyle paylaşılamayacak ölçüde derinlere işlemişti, hem ayrımına bile varmadan kendisini Yunus Aksu ile özdeşleştirdikten sonra karşısına bir başka kendisi gibi yerleşen bu adamı yitirmek istemiyordu. Hem de açıklamaları genç dostunun karışık kafasını biraz daha karıştırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Sosür'ün kimi savlarını anlamakta kendisinin de güçlük çektiğini, anlayınca da benimseyemediğini söylemekle yetindi. Martine'ye gelince çift eklemlilik kuramını üniversitede bir hocadan dinlediğini anımsıyordu ama hiçbir yapıtını okumamıştı. "Demek siz okudunuz, anlaşılan boş zamanınız çok," diyerek konuyu değiştirmek istedi. Ama Bayram Beyaz konuya fazla kaptırmıştı kendini. Bir yandan ünlü dil bilimcileri anlamadığını ya da okumadığını kendisi söylediğine göre, Yusuf Aksu'nun kuramını yoktan var edecek ölçüde büyük bir dilci olduğunu düşünüyor. Bir yandan da daha birkaç hafta önce kendi kuramını kavrayabilecek duruma gelmesinin bir takım ikincil bilgileri özümlemiş olmasının zorunlu olduğunu sezdirdiğine göre, konuşmasında önemli gibi görünen terimlere ilişkin soru sormak için hiçbir fırsatı kaçırmamaya çalışıyordu. Çift eklemlilik terimine de dört elle sarıldı. Bu Bayram'ın dil bilim tutkusundan kurtuluş yok diye düşündü Yusuf Aksu. Uzattığı kitaptan birinci eklemlilik ve ikinci eklemlilik bölümlerini iki kez üst üste okudu. Sonunda yüzünü buruşturarak kapattı kitabı. "Şu Fransızların çok kötü bir huyu var, pireyi deve yapıyorlar," dedi. Dilin biri yalın, biri karmaşık, iki düzeyi bulunduğunu söylemek için uzatmış da uzatmış. "Bunlara biz yalın düzey ve karmaşık düzey diyebiliriz. Benim kitabımda böyle şeyler yok." Bayram Beyaz açıklamayı hayranlıkla dinledi. Yusuf Aksu'nun büyüklüğün ilk özelliklerinden birinin yalınlık olduğunu düşündü. Ancak Martine'nin söylediğiyle onun açıklaması arasında bir bağıntı yok gibiydi, kuşkusunu gidermek istedi. "Hocam, bu adam birinci eklemliliğin anlam birimlerinden oluştuğunu söylüyor, ikinci eklemliliğin ses birimlerinden oluştuğunu. Birinci eklemliliğe yalın düzey, ikinci eklemliliğe karmaşık düzey dediğimize göre sesi anlamdan daha karmaşık mı sayıyoruz?" diye sordu. "Evet, sanırım böyle olması gerekir," diye geçiştirdi Yusuf Aksu. "Yabancı şarkıları da seviyoruz ama dili bilmiyorsak bize yalnız ikinci düzeyi ulaşıyor." Bayram Beyaz Yusuf Aksu'nun kuramından ve bilgisinden hiçbir zaman kuşku duymamıştı, sonuna kadar güveniyordu ona. Onun kendisini karşısına oturup dil konularını tartışabilecek bir kişi olarak görmediğini de sezinlemiyor değildi. Kendisini kırmamak için sorularını geçiştirdiği ortadaydı. Ama konu bir başkasının düşüncesi olduğuna göre sorularını sürdürebileceğini düşündü. "O zaman yalın düzeyde anlatacağımızı yalnız yazıyla mı anlatıyoruz?" diye sordu. Yusuf Aksu konuğunun düşündüğü kadar bön olmamasından, hatta bir zamanlar kimi öğrencilerin Yunus'a yaptıkları gibi kendisini gizliden gizliye sınava çekmek istemesinden kuşkulandı birden. Ayağa kalkıp ona doğru yürüdü. "Yani sizce saçmalıyor muyum?" diye sordu. "Hayır hocam, böyle bir şey usumdan bile geçmez biliyorsunuz," dedi Bayram Beyaz. "O zaman neden böyle konuşuyorsunuz anlamadım," diye homurdandı Yusuf Aksu. Ağır ağır ansiklopedilerine doğru ilerledi. Üç cilt birden alıp masasının başına geçti. Üç cilt arasında gidip gelmeye başladı. "Ben bunda bir aykırılık göremiyorum," diye mırıldandı. "Şurasını da söyleyeyim ki bunların hiçbiri yok benim kitabımda. Bana göre bunlar gereksiz şeyler. Böyle gözlemlerden yola çıkılarak hiçbir yere varılamaz."
"Neden hocam?"
"Neden olduğunu hala anlayamadınız mı? Başından bozuk olanla uğraşmak saçma bir şeydi ondan. Çift eklemlenimmiş. Beş eklemlenim, on eklemlenim olsa ne yazar ki?" "Evet, ne yazar?" "Yunus olsaydı..." Birden durdu. "Evet, ne yazar?" diye yineledi.
"Hangi Yunus hocam, Yunus Emre mi?" diye sordu Bayram Beyaz.
Yusuf Aksu kıpkırmızı kesildi birden, yanıt vermedi. Soruyu işitmemiş gibi ansiklopedisini karıştırmayı sürdürdü. Ama birden değişmişti sanki.
Elleri titriyor, hem de göründüğü kadarıyla sayfaları amaçsız bir biçimde okumadan, resimlere bile bakmadan çeviriyordu. Sonunda ansiklopediyi sertçe kapatıp masanın öbür ucuna itti. Başını önüne eğdi, bir daha da kaldırmadı. Bayram Beyaz onu kızdırdığını düşündü. Ne yaptım ki diye geçirdi içinden. Ona hiç hoşlanmadığı bir kitapla gelmesinden ve çok saçma sorular sormasından başka hiçbir açıklama gelmedi aklına. Ne olursa olsun şimdi ona öyle geliyordu ki Yusuf Aksu hem kendisini küçümsüyor hem de varlığından sıkılıyordu. O da başını önüne eğdi, bunalım içinde bir suçlu gibi büzülüp oturdu koltuğunda. Bir süre sonra Yusuf Aksu'nun hep böyle oturmaya kararlı olduğunu görünce usulca kalktı, ayaklarının ucuna basarak mutfağa gitti. Her zamankinin tersine tek bir orta kahve yaptı, getirip Yusuf Aksu'nun önüne bıraktı. Yusuf Aksu'dan en ufak bir tepki gelmeyince sezgisinde yanılmadığını düşündü. Bir süre daha bekledi, sonra izin istemeyi bile göze alamadan sessizce doğruldu. Ayaklarının ucuna basarak kapıya doğru yürüdü, bir suçlu gibi çıktı. ''Ne yapalım, benden hoşlanmıyor, bilgisini paylaşacak düzeyde de görmüyor. Adamı sürekli rahatsız etmeye hakkım yok.'' dedi kendi kendine. Asansörün kapısını kapatırken ağladı ağlayacaktı. Bodruma inip kendini Sivaslı Cemile'nin güçlü kollarına bırakmak, burnunu iki göğsünün arasına gömüp somya ve dolap gıcırtıları içinde uzun uzun ağlamak isterdi. Kapıcı odasına indi. Müslüm Efendi çelik masasının başına oturmuş rakısını içiyordu. Ona da buyur etti. Ama o konuşacak gücü kalmamış gibi, o sırada kaçı gösterdiğini kendisinin de bilmediği saatini gösterip kapıya yöneldi. Tam çıkmak üzereyken birden durdu. ''Cemile nerede?'' diye sordu. Müslüm Efendi güldü. ''Ne bileyim nerede? Kim bilir hangi dairesinde kara teypten türkü dinliyor.'' dedi. ''Sen bayağı tutuldun bu Cemile'ye.'' ''Bana gene öyle kızgın mı?'' ''Yok değil. Dün müydü, önceki gün müydü? O da bana seni sordu. Çok üzdük garibi.'' dedi. ''Başka ne?'' dedi. ''Biz hemşeriyiz.'' dedi. ''Ben de Sivaslı Tokatlı'nın hemşerisi olamaz.'' dedim. ''O ne?'' dedi. ''Olmazsa olmasın, dostum o benim. Hem de pamuk gibi bir oğlan.'' dedi. Bayram Beyaz kapının eşiğinde öyle donup kaldı bir süre. Hemen gidip onun en sevdiği dairenin kapısını çalmayı düşündü. Sonra bir buyruğu yineler gibi battı balık yan gider diye söylendi. Bana eyvallah Müslüm abi deyip kapıyı çekti. Battı balık yan gider. Kızıl Tosbağa ile Atatürk Köprüsü'nden Saraçhane'ye doğru ilerlerken Maçka'ya bir daha dönmemek kararındaydı. Yusuf Aksu Bayram Beyaz'a kızmamıştı. Ama içinde Yunus'un acısı canlanınca birden çok sıkılmıştı varlığından, biraz da küçümsemişti onu. Ancak bir alaısmarladık bile demeden usulca kapıyı kapatıp gidince onu kırmış olabileceği düşüncesi içini ürpertti. Öyle ki çıkmadan Müslüm Efendi'ye uğramış olduğunu bilseydi belki arkasından koşar, yana yakıla özür dilerdi. Oturduğu yer, çalıştığı gazete konusunda en ufak bir soru sormamış olduğunu, telefon numarasını bile bilmediğini anımsadı, üzüntüsü iki katına çıktı. Rehbere bakmayı düşündü, bu kez de soyadını bilmediğini ayrımsadı. ''Ben ne biçim adamım?'' diye söylendi, kendini suçüstü yakalamış gibi. Müslüm Efendi'ye sordu ama o da ne telefon numarasını biliyordu ne de soyadını. Kaşlarını çattı. ''Biz ne biçim insanlarız?'' diye söylendi. Ertesi gün bir takım soğuk ve karışık düşlerden sonra göğsünün orta yerinde taş gibi bir sıkıntıyla uyandı. Ne kitaplıktan bir ansiklopedi çekip karıştırmak, ne radyoda değişik istasyonlar aramak geldi içinden. Her şeye karşın zaman öldürmek için bir tarihsel sözlük açtı, 5 dakika bile okuyamadı. Evin içinde bir aşağı bir yukarı dolaştı durdu. İkide bir pencereye dikilip görünümü, vapurları, kuşları izledi. Her birinin bir başka yöne yönelmesi bile ona tüm açıklığıyla yaşamın anlamsızlığını duyurdu. Taşınmazları konusunda avukatından 3 kez telefon geldi. Sokağa çıkması gerekti. genellikle sokağa çıkmaktan tiksinmesine karşın biraz hava alarak rahatlayabileceğini düşündü. Ama genç dostunun hiç beklenmedik bir anda kapısını çalabileceği geldi Usun'a, hazırlanmışken vazgeçti. Cemile Hanım sofrasını hazırladı, ancak bir saat sonra döndüğünde hiçbir şeye el sürmemiş olduğunu gördü. Huyuydu, hemen kızı verdi. "Yemeğini yememişsin yoksa beğenmedin mi?" dedi. Sonra hiç sesini çıkarmadan kimsesiz bir çocuk gibi kendisine baktığını görünce içinde bir yerler sızladı. "Benzin de sapsarı. Ne oldu, hasta masta olmayasın?" diye sordu. "Hayır, bir şeyim yok," dedi Yusuf Aksu. Sonraki günlerde de aynı soruya aynı yanıtı verdi hep. "Hayır, hiçbir şeyim yok." Ama Bayram Beyaz'ın yokluğunu içinde taşınması zor bir ağırlık gibi duyduğu kesindi. Hiç kuşkusuz biraz şaşıyordu buna. Tutarlı bir açıklama bulamıyor, kalın kafalı bir adam olduğunu ilk günden anlamıştım. Nasıl sinirlendim öyle birdenbire anlamıyorum deyip duruyordu. Sonra olayı ayrıntılarıyla anımsamaya çalışınca, gerçekten kırıcı davranıp davranmadığı konusunda kuşkuya düşüyor, dostunun belki de rahatsız olduğunu ya da bir yolculuğa çıktığını düşünerek avunmak istiyor ama günler geçiyor, Bayram Beyaz ortalarda görünmüyordu. Sonunda Müslüm Efendi'yi bir kez daha çağırdı. Hemşerisi olduğunu söylediğine göre bu adamın soyadını, adresini ve telefon numarasını bilmese de kendisini bulmasının çok zor olmaması gerektiğini söyledi. "Beyim, biz Tokat'ta olsaydık öyle olurdu ama koca İstanbul burası, ne ucu belli ne dibi," diye yanıtladı Müslüm Efendi. "Bir gazetede çalıştığını biliyordu ya, hangi gazetede çalıştığı konusunda hiç bilgi almamıştı. Tokatlılar arasında da onu tanıyana hiç rastlamamıştı. Ancak vazgeçilmezliğini sezdirmeden de edemedi. "Sen üzülme beyim, elimden geleni yaparım, onu sana bulurum," dedi. Bayram Beyaz bu konuşulanlardan onda birini bilse hemen koşup gelirdi kuşkusuz. O akşamdan sonra bedensel açlıkla düşünsel açlık arasında yatsınması zor bir koşutluk bulunduğunu anlamıştı. Yaşanmışın getirdiği bir çağrışım söz konusu değilse, Yusuf Aksu'nun karşısında oturmakla Sivaslı Cemile ile Sivaslı Cemile'nin yatağında yatmayı hep aynı zamanda ve hep aynı yoğunlukla istiyordu. Birinin özleminin ötekinin özlemini getirdiği bile söylenemezdi. Hayır, bir sayfanın iki sütunu gibi aynı anda beliriyorlardı gözlerinin önünde. Üstelik aynı anda belirdiklerini bilmesi belirmelerini daha da sıklaştırmaktaydı. Böylece evde, işte, sokakta Yusuf Aksu'yla Sivaslı Cemile dışında hiçbir şey düşünemez oldu. Olanları belki 50. belki 60. kez yeniden gözden geçirdikten sonra kesin kararını vermişti. Yusuf Aksu hem fazla sinirlenmiş hem de kuramını anlayabilecek düzeyde bir kişi olmadığına karar vermişti. Yani göründüğü kadarıyla kapısını bir daha açmamasıya kapatmıştı. Onun da açılmayacağını bildiği bir kapıyı çalması söz konusu olamazdı. Cemile'ye gelince onun direncini kırmak çok da zor olmasa gerekti. Ancak hep aynı koşutluğun etkisiyle tam 2 ay süresince onun gönlünü kazanma yolunda da hiçbir girişimde bulunmadı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 177.